Ayrım 4.
Açlık kaynakları kurumuş, tükenmek üzere olan ve saltanatını sürdürebilmek için her formülü kabule hazır saray. Halka halka çözülmekte ve almaktaydı İstanbul. Şakirpaşa ailesi saraydan 19 yıl önce uzaklaşmıştı. Paşa geleceği görmüş gibi kızlarını kendi sınıfından paşazadelere değil, bir gün yepyeni bir ülkenin doğuşunda katkısı olacak orta halli ve şerefli genç askerlere vermişti. Savaşın başlamasıyla Emin ve Ahmet Beyler cepheye çağrıldılar. Şakir Paşa'nın kızları lise talebesi olan Suat'ın dışında tamamen erkeksiz kaldı. Yaşam onlar için artık her zamankinden daha zordu. Harbiye'deki evlerinde İngiliz işgal kuvvetlerinin kumandanı oturduğu için kışı adada geçiriyorlardı. Hakkiye ve Ayşe babalarını vuran ağabeylerine karşı derin bir nefret beslemeye başlamışlardı. Ayşe böylesine bir lekeyle damgalanmış bir ailenin mensubu olduğu için nişanını bozmaya kalkmış ama bu teklifi nişanlısı tarafından şiddetle reddedilmişti. Cevat 14 yıllık mahkumiyetle hapisteydi. Suat bizzat yaşamış olduğu trajedinin tesirinde sık sık bayılır, kriz geçirir olmuştu. Ailenin alıştıkları hayatı sürdürecek parası kalmamıştı. Sare İsmet Hanım hapiste yatan oğlunun karısı ve küçük kızını koruması altına almıştı ama onlara yedirecek yemeği zor temin ediyordu. Bahrenistan zor koşullar altında Sanayi-i Nefise'ye gidiyor, Füreya dedesinin adada kurduğu ilkokula devam ediyordu. Doğu cephesinde çarpışan Emin Bey, İstanbul'daki evin açlığını bildiği için o tarafa yolu düşen eşine dostuna rastlarsa ailesini Anadolu'dan erzak yollamaya çalışıyordu. Kızı tavuk göğsünü çok sevdiği için bir keresinde dayanamamış, Anadolu'nun bir ucundan İstanbul'a teneke bir kutuda koca bir paket tavuk göğsü yollamıştı. Eve vardığında tavuk göğsünden başka her şeye benzeyen tatlıyı bütün aile gözyaşları içinde yemişlerdi. 1919 yılının Nisan ayında Kars ve Ardahan Ermeniler tarafından işgal edildi. Nisan sonunda ve Mayıs başlarında Ege ve Akdeniz kıyılarında da işgaller başladı. 29 Nisan'da İtalyanlar Antalya'ya, 11 Mayıs'ta Yunan askerleri Fethiye'ye çıktılar. İki gün sonra İtalyanlar Kuşadası'ndaydı. 15 Mayıs'ta ise Yunanlılar İzmir'de. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Aile ve ülke kederden, yoksulluktan, umutsuzluktan ölmüş bir örgü gibiydiler artık. Ama güneş zaman zaman kara bulutları delerek ışığını ulaştırabiliyordu yeryüzünü. Osmanlı ülkesinde henüz umudunu kaybetmemiş insanlar, vatan sevgisiyle dolu gençler vardı. Tarih belki de hiç kimsenin eseri değildir. O kendi örgüsünü kendi tezgahında kendisi dokur. Ş.S. Aydemir. Mustafa Kemal isimli kurmay subay 13 Ekim 1918 günü Adana'dan gelen trenden inip Haydarpaşa rıhtımına çıktığında düşman filolarının İstanbul işgaline tam bir ay vardı. İstanbul çok yakındaki işgali bekleyen azınlığın özellikle parikaryaların neşeli sarhoş naraları ile çın çın ötüyordu. Genç adam fevkalade üzgündü ama çaresiz değildi. Gönlünde düzenli bir ordu ile bu işgali durdurmanın, hiç olmazsa elde kalanı muhafaza etmenin hayali vardı. Önceleri hükümetin kendine bir fırsat tanıyacağını sanıyordu. O sırada tahta oturan Sultan Vahdettin'e velihatlık günlerinde bir yurt dışı gezisinde yaverlik etmişti. Özel dostluklarından dolayı sultanın kendini dinleyeceğini sanıyordu. Ama bu yoldaki tüm girişimleri karşılıksız kaldı. Önemli mevkilere milli dayanışmaya taraftar genç ve enerjik kimselerin getirilmesi çok zordu. Mustafa Kemal İstanbul'da kalarak mühim işler başarmaya imkan olamayacağını çabuk anladı. Mustafa Kemal'in İstanbul'da bulunduğu tarihlerde ileride Anadolu'da başlayacak olan milli mücadelenin İsmet Bey, Fevzi Paşa, Kazım Karabekir, Refet Paşa, Rauf Bey, Adnan Bey gibi hemen hemen tüm ileri gelenleri tuhaf ve mutlu bir tesadüfle İstanbul'da bulunuyorlardı. Mustafa Kemal kendine Şişli'de bir ev kiralamış ve halk mukavemetiyle kurtuluş hayalini gerçekleştirmeye girişmişti. Elinde yapılan toplantılarda kendi gibi artık padişahtan umudunu kesmiş olan vatanseverlerin bütün ümitleri Anadolu'da başlatılacak bir savunmaya bağlanıyordu. Sabahlara kadar yapılan konuşmalarda hep aynı neticeye varılıyordu. Tek kurtuluş yolu ordu ile milletin el ele vermesiyle ve genç, yetkin kumandanların orduların başında Anadolu'ya geçmeleriyle mümkün olabilirdi. Bu büyük projenin başında ise büyük hizmet ve kahramanlıklarıyla tanınmış Mustafa Kemal bulunmalıydı. Kurtuluş Savaşı'nın gelecekteki kahramanları bu hususta hemfikirdiler. Zaten Anadolu'nun düşman işgali altındaki bölgelerinde yer yer mukavemet grupları kendiliğinden oluşmaktaydı. Bu grupların belli bir sistem içinde birbirlerine bağlantılı olarak hareket etmeleri, birbirlerinden haberdar olmaları ve profesyonel askerler tarafından örgütlenmeleri gerekiyordu. Mustafa Kemal ve onun gibi düşünen silah arkadaşları İstanbul'da boş oturmayıp Anadolu'ya gönderilebilecekleri terhis olmuş askerleri aramaya koyuldular. Bir yandan Anadolu'ya gönderecek adamları örgütlerken bir taraftan da Mustafa Kemal'in resmi bir görevli Anadolu'ya sevkini planlamaya çalışıyorlardı. Hükümette subaşlarını tutmuş iddiaçılarla Mustafa Kemal'in çoktan yol ayrımına gelmiş olmasından dolayı durum ümitsiz görünüyordu. Ama Vahdettin'den henüz umudunu kesmemişti Mustafa Kemal. Bıçak kemiğe dayandığında padişahın Anadolu'da bir kurtuluş ordusuna izin vereceğine ve onlarla birlikte yurdu kurtarmaya yönelik çalışmalar yapacağına inanmak istiyordu. Bu inanca ihtiyacı vardı. Şişli'deki evde gece gündüz süren toplantılarda kurtuluşa dair fikirler berraklaşmış, görev bölümü tamamlanmıştı. Şimdi iş Mustafa Kemal'in geniş yetkili bir vazifeyle Anadolu'ya tayinine kalmıştı. İşte tam o sırada işgal kuvvetlerinden hükümete bir nota verildi. Karadeniz kıyılarında, Samsun ve civarında asayiş bozulmuştu. İngiliz ve Fransızların ülkeyi işgalinden şımaran yerli Rumlar Türk köylerini basıyordu. İşgal kuvvetlerine göre Türkler bu kıyılarda ve özellikle Samsun civarında yaşayan Rumlara saldırıyorlardı. Bu durum en kısa zamanda kontrol altına alınmazsa bu bölgede yabancı askerler tarafından işgal edilecekti. Sadrazam Ferit Paşa Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'i çağırarak bu meseleyi halletmesini emretti. Mehmet Ali Bey, bu iş burada Babali'de yoluna konamaz. Asayişin bozulduğu bölgeye bu davanın hakkından gelebilecek tecrübeli bir şahsiyeti geniş selahiyetlerle göndermek lazımdır. Mevcut komutanlar arasında bu vasıfları haiz olarak hatırıma gelen Mustafa Kemal Paşa'dır cevabını verdi. Doktor iyi olacak hastanın ayağına gitmişti. Şark orduları müfettişi unvanıyla Karadeniz üzerinden Doğu Anadolu'ya yollanmak, Mustafa Kemal'in hayalini kurduğu tayindi bu. Anadolu'ya yollanmasının arkasındaki nedeni henüz bilmiyordu. Onun İstanbul'da her önüne gelen kapıyı çalarak dayanışma istemesi işgal kuvvetlerinin gözünden kaçmamıştı. İşgal kuvvetleri rahatsız eden nedenler sarayın da huzurunu bozacağı için özellikle Harbiye Nezareti Mustafa Kemal'in Anadolu'ya sürülmesine taraftardı. Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ile Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın bu tayini onaylaması yetmedi. O günlerde kimse sorumluluk almak istemiyordu. Durum öylesine vahimdi ki herkes hiçbir atılımın Osmanlı'yı ve gidişatı kurtaramayacağının farkındaydı. Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Mustafa Kemal'in bir de sultandan onay almasını istediler. Mustafa Kemal ve Sultan Vahdettin, Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda adeta düz dize denecek kadar yakın oturdular. Salonun boğaz içine doğru açılan penceresinden birbirlerine paralel hatlar üzerinde sıralanmış ve bordalarındaki topların Yıldız Sarayı'na doğrultulmuş düşman zırhlıları görünüyordu. Sultan, paşa paşa dedi. Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin ama asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin. Mustafa Kemal'in içine bir sıcaklık yayıldı. O hep denemiş miydi sultanın işgale razı olmayacağını? Bir mukavemet ordusu kurmamızın... Sultan muhatabını konuşturmadı, sözünü kesti. Vazifen İstanbul'a hakim olanların siyasetini uymaktır. Onların şikayet ettikleri meseleleri halletmektir. Memleketi ve halkı da bu siyasetin doğru olduğunu inandırınız paşa. Bunu yapabilirsiniz. Mustafa Kemal'in umudu yeşeremeden solmuştu. Huzurdan çıktığında sultanın yaverini kendini beklerken buldu. Elinde küçük bir kutu tutuyordu. Zat-ı şahanelerin ufak bir hatırası dedi. Bu kapağının üstüne Vahdettin'in adının baş harfleri kazınmış bir saatti. Mustafa Kemal'in resmi bir yetkiyle Anadolu'nun yolu nihayet açılmıştı. Samsun'a varmasından sadece birkaç gün önce Yunanlı'nın İzmir'e asker çıkarmaya hazırlandığı duyuldu. Hükümet yine aciz kalmıştı ama bu kez halk ani bir şamar yemiş gibi silkiniyordu. Vatan evlatlarının yüreğinden güçlü bir hayır sesi yükselmekteydi. Bugün işe bu işgali dur diyecek birileri çıkmalı. Mutlaka çıkmalı. Böyle düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Emin Bey de böyle düşünenlerin arasındaydı. Sık sık olmasa bile ara sıra Şişli'deki toplantılara katılmıştı. Kayınpederi Şakir Paşa'nın sözleri kulaklarında çın çın ötmese kendini bu eğilime tamamen verecekti. Ama Şakir Paşa birçok kere ona, oğlum, bana bir şey olursa ailenin başına sen geçeceksin. Hakkiye ve kardeşlerini sana emanet ettiğimi unutma. Cevaptan hayır gelmeyeceğini biliyorum. Suat daha çok genç ve aklı bir karış havadadır. Aileme sen sahip çıkacaksın. Aman ola ki saraya bulaşma ve sarayı karşına alma. Yoksa çok sıkıntı çekersin demişti. Emin Bey çok sevdiği ve saydığı kayınpederine verdiği sözü sadık kalmaya çalışmıştı. Mustafa Kemal'in toplantılarında bir gün başının sarayla belaya girebilme ihtimalini görünce çekimserlik göstermişti. Ama verdiği söze sonuna kadar sadık kalamayacağının da farkındaydı. Osmanlı mülkü şehir şehir düşüyor, saray seyirci kalıyordu. Son konuşmalarında Mustafa Kemal ona, Emin, eğer bir gün Anadolu'ya silah sevki gerekirse yardımlarını isteyebilir miyim demişti. Sevki elbette tren veya gemiyle yapılmalıydı. Demir yolları ve vapur hatları ecnebilerin imtiyazındaydı. Emin Bey'in eşinden ve eşinin ailesinden dolayı yabancılarla dostlukları vardı. Emin Bey, Marsilya konsolosu Seyfettin Bey'i düşündü. O demir yollarında çalışan bir Fransızla çok yakın dosttu. Bir keresinde Fransız'ın kumara düşkün olup ödeyemediği borçların altında kaldığından söz etmişti laf arasında. Acaba bu adamdan istifade edebilirler miydi? İzmir 15 Mayıs 1919'da işgal edildi. Belki de İzmir'in işgali halkın sabrının taşmasına yol açtığı için Mustafa Kemal'in bir bakıma şansı oldu. Şimdi ona düşen hiç vakit kaybetmeden bir an evvel menziline ulaşmaktı. Pentimento, Osmanoğlu kliniği. Yalnızlığı taşıdılar yüreklerinde ve yataklarında. Zordu savaş yılları genç kadınlara, ada konaklarında. Bir şeyden yana içim çok rahat. O da öldüğümde Sarı'nın bana çok güzel bir cenaze töreni hazırlayacağında. Böyle şeyleri çok iyi becerir Sarı. Açılış törenlerinden cenaze törenlerine kadar her türlü tören konusunda sonsuz deneyimi ve eşsiz fikirleri vardır. Halk ve ilişkiler dalında böylesine başarılı olmasını, görgüsünü olduğu kadar değişik buluşlarına da borçlu. Evet, ondan beklediğim gibi bir yazar, bir ressam ya da bir müzisyen olamadı. Ama sonunda başarılı bir meslek kadını oldu kızım. Buna da şükür. Sarı'nın cenazemde sarı ya da kırmızı kasımpatılarla bezeli o lüküşçe renkleri cami avlusuna sokturmayacağına eminim. Artık cami duvarını dışına mı dizdirir, ne yapar bilemem. Çelenk denince benim aklıma hep kasımpatı gibi sonbahar çiçekleri gelir. 10 Kasım sonbahara denk düştüğünden mi acaba? Sarı herhalde tabutumun üzerine eğer bulabildiyse yaseminlerden yapılmış küçük zarif bir çelenk koydurur. Yasemin bulamadıysa menekşe ya da Osmanlı karanfillerini seçeceğini sanıyorum. Gül cenaze çiçeği değildir, kızım bilir bunu. Çelengin üzerinde Sarı'nın ve çocuklarının adı yazar. Tabutun başında da en sevdiğim kenarları turkuaz oyalı beyaz namaz örtüsü. Şu anda hastane yatağımda ölüme doğru kayarken düşünüyorum da sevmediğim, kırgın olduğum tek bir kişi bile gelmiyor aklıma. Kırıldığım, gücendiğim birileri olmadı mı hiç? Elbette vardı ama onların hepsini affettim ben. Acaba benim onu ettiğim gibi Afife de beni affetmiş midir? Zara yüzünden ne çok çekiştik ömür boyu. Bir çocuğu paylaşamayan iki kadın. Şimdi şurada yatarken düşünüyorum da Sara'nın öz annesine haksızlık ettiğimi görüyorum. Ama mantık ne zaman sevginin esiri olmamış ki? Sevgi insana her şeyi yaptırır. Hele evlat sevgisi.
Ya pişmanlıklarım?
Fazla pişmanlığım yok. İçimdeki tek ukde sanata geç başlamış olmaktır. Tüm hayatımı yeniden yaşama fırsatı tanısaydı bana Tanrı, üniversiteyi bitirdiğim yıl evleneceğimi hemen selamaya başlardım. Acaba Sabahattin ile yine evlenir miydim? Evlenirdim herhalde. Onu ilk gördüğüm an bir alev topunun karnımdan boğazıma doğru hızla yükseldiğini hisseden ben değil miydim? Sonra yine boşanırdık, o başka. Çocuğum olmadığı için eksiklik duyduğumu sanmıştı bazı yakınlarım. Bir arkadaşım isterdin herhalde anne olmayı demişti. Sara var ya dedim de ona. Ama onu sen doğurmadın ki diye yanıtlamıştı. Aptal kadın. Çocuk sevgisinin doğuma bağlı olduğunu sanıyor. Bir çocuğu evlat gibi sevmek için bacaklarını açıp avaz avaz bağırarak onu içinden çıkartmak şart sanki. İnsan var, icabında öz çocuğunu bile sevemiyor. Ya da çocuklarından birini ölesiye, diğerlerini makul dozlarda seviyor. Tıpkı anneannem gibi. Anneannem Cevat dayıma tarifsiz bir tutkuyla bağlıydı bence. Kocasını vurmuş olması bile oğlunu tükenmez bir duygu seliyle onu bağışlayarak, onu korumaya çalışarak, ona toz kondurmayarak son nefesine kadar sevmesine engel olamadı. En çok annemle Ayşe teyzem kızarlardı anneanneme. Mahkemede anneannemin verdiği ifade davanın seyrini değiştirmiş. Cinayetten kazaya dönmüştü karar. İdamdan kurtardığı oğlunu yattığım hapishanelerde kar kış demez ziyarete giderdi ve gerçek ayağın beyan ortada olmasına rağmen o hep Cevat babasını öldürmüş olamaz derdi. Benim oğlum cinayet işlemez. Onun bu tutumuna karşın kız kardeşleri uzun süre affetmediler dayımı. Yıllarca yüzünü görmek istemediler. Hatta annem hapishaneye oğlunu ziyarete gitti diye anneannemle bir ay boyunca konuşmamıştı. Bu yüzden bir yaz günü adadan ayrılıp Şakirpaşa apartmanına dönmüştük. Anneannemin ziyaretlerini ısrarla sürdürdüğünü görünce annem bu tutumundan vazgeçmek zorunda kaldıydı. Bu konuda Fahri Nisa ve Ali'ye çok daha olumlu davrandılardı sonraları. Yaşam insanları affetmeyi de öğretiyor, ölümü kanıksamayı da. Ölüm. Soğuk, antipatik, siyah renkli sözcük. Ne çok ölüm yaşıyor insan hayatı boyunca. Benim yaşlarıma gelindiğinde ölüm de artık kişiyi adım adım takip eden sadık bir köpek gibi yakına geliyor. Gölge gibi hemen oracıkta, yanı başımda. Gençliğimde beni ürperten, korkutan ölüme şimdi sevecenlikle bakıyorum. Hani neredeyse elimi uzatıp okşayacağım onu. Ama henüz değil, biraz daha bekle ölüm. Bir sergi daha, son bir sergi. Sonra nasıl istersen öyle olsun. Artık gerisini Sarı düşünür. Adadaki köşkün boş salonunda o ışığın yukarıdan düştüğü köşeden kalkamayacak olduktan sonra cenazem varsın bildiği gibi yapsın. Cenazemi düzenlemek ona kalmış. Cenaze denince benim gözümün önüne nedense adadaki köşkte alt salonun en dibindeki masanın üzerinde duran ve yukarıdaki pencereden üstüne nur yağarmışçasına yumuşak sıcak bir ışığın düştüğü tabut gelir. Aliye'nin ünlü kocası Berger'in tabutu. Ali tabutu taşıyan masanın sağ kenarına yere diz çökmüş, beyaz narin eli tabutun üstünde sanki ölümle bütünleşmiş gibiydi. Elindeki aynayı belgenin ağzına tutuyordu sürekli. Kolu yorulduğu zamanlar aynayı üvey oğlum Artemur alıyor, o tutuyordu hatır için. Hepimiz aynaya belgenin nefesinden bir buğunun düşmeyeceğini biliyorduk. Ama Ali'nin vazgeçmeyeceğini de biliyorduk. Tabut götürülene kadar durmuştu orada Ali'ye. Hatta günlerce durmuştu. Belger gömüldükten sonra bile gidip gidip o masanın dibinde diz çöküşünü hatırlarım. Ben büyük babam Şakir Paşa'nın cenazesinde 4 yaşındaydım. Aile çocukları bir yerlere dağıtmış ancak cenaze töreninden sonra geri getirtmişti. Hayal meyal çok elenli, çok gamlı bir ev hatırlıyorum. Siyahlar giyinmiş, ağızlarını bıçak açmayan ve sürekli ağlayan kadınlar, eve doluşan yabancılar, polis müdürleri. Polis müdürleri? Evet, elbette. Hizmetçilerimizden biri ağzından bu kelimeyi kaçırdı, biz çocuklar da tekrar ettiğimiz için işten çıkarılmıştı. Her neyse, büyük babamın cenazesini görmedim. Ama onu da hep aynı yerde, aynı konumda canlandırırım hayalimde. Çünkü Şakir Paşa'nın tabutunu da aynı Belger'inki ve anneanneminki gibi alt salonun en dibinde duran, üstüne yukarıdan ışık düşen o büyük masaya koyduklarını biliyorum. Drama anlayışı yüksektir bizim ailenin. Doğrusu o gösterişli gidişi ben isterdim kendim için. Eşin dostum bir mabede girermişçesine önce mor salkımlı bahçede, sonra da ampir mobilyaların dizelendiği loş salonda sessiz ve vakur adımlarla yürüyüp, atlas örtünün altındaki tabutta yatağımla huşur içinde son kez vedalaşması nerede, dinencilerin acılı insanları kollarından çekiştirdiği bir cami avlusunda, saygısızca bir ağızdan sohbet edenlerin gürültüsünde itiş kakış vedalaşmak nerede? Ama artık ne ada o eski ada, ne de cenazelere çok yakışan salonuyla adadaki ev var. Muhtemelen ben bu hastane odasından doğruca morga yollanacağım. Sare'ye söyleyeceğim ilk fırsatta morga asla yollamasın beni. Oldum olası sevmem soğuk yerleri. Üşümeyi hiç sevmem. Adada geçirdiğimiz o kıştan beri korkutur beni soğuk. Ne çok üşümüştük o kış. Hem okulda hem evimizde donmuştuk kış boyu. Annem iskeleye vapura inerken kazağımın içine gazete sokardı rüzgara karşı korunmam için. Öylesine bir poyraz eserdi ki Ocak ayında kemiklerimiz donardı. Ocak ayında işiniz neydi adada derseniz haklısınız. Bizlerden ve bir iki de Rum ailesinden başka kimsecikler kalmamıştı adada o yıl. Balkan Savaşı yeni bitmişti. Aradan bir yıl geçmişti ki bu kez Dünya Savaşı başlamıştı. O kadar fakirlemiştik ki Şakir Paşa apartmanındaki tüm dairelerimizi kiraya vermiştik. Anneannemin katını zaten İngilizlerin komutanı işgal edip yerleşmişti. Diğer katlar yani Ayşe teyzeminki de bizimki de kiradaydı. Başka hiçbir gelirimiz kalmamıştı çünkü. Çocuklardan saklamaya çalışıyorlardı durumu ama seziyorduk. Gözle görülür şekilde değişmişti hayatımız. Anneannem yatak odalarımızın ikinci kattaki oturma odasının dışında kalan diğer salonu ve kullanılmayan odaları kapattırmış yakıt tasarrufu yapıyordu. Biz sebzelerimizin çoğunu bahçemizden elde ediyorduk. Balkan Savaşı'nın sonunda jandarma komutanı olarak İstanbul'a dönen ve teyzemle evlenen Ahmet Enişte, 1. Dünya Savaşı çıkınca Bağdat'a 13. Ordu Komutanı olarak atanmıştı. Babam da doğuda Rus cephesinde savaşıyordu. Cevat dayım çok uzaklara gitmişti, yani babasını vurduğu için hapisteydi. Suat dayım ise şahit olduğu o korkunç olaydan sonra bir bayıl milleti gelmişti. Durup dururken titremeye başlar şak diye düşer bayılırdı. Yine de anneannem onun okumakta olduğu Galatasaray Sultanesi'nde kalmasını uygun görmüştü. Bahri Nisa ve Ali'ye devam ettikleri Fransız okulu kapatıldığı için Alil acele Fransızca öğreten bir ecnevi hanımın pansiyonuna verilmişlerdi. Sonradan Fahri Nisa Sultan Yaşat'ın girişimiyle açılan sanayi Nefise Mektebi'nde resim eğitimi görecekti. Ne kadar parasız kalınırsa kalınsın Şakir Paşa ailesinde bir çocuğun Fransızca konuşamama ihtimali dilsiz olma felaketiyle eş anlamlı gibiydi. Fransızca bilmek ve bir müzik aleti çalmak bu aileye doğan çocukların değişmez kaderiydi. Ama yoksulluk tahribatını bir türlü göstermeye mecburdur. Güzel günlerden kalma tahtalar kadifeler içinde gezen çocukların üstü başı bir yılın sonunda iyice dökülmeye başlamıştı. Artık ayakkabılarımızda kat kat pençeler, giysilerimizde yamalar vardı. Biz çocukların çektiğimiz sefalete pek aldırdığımız yoktu. Büyükler ise parasızlıktan çok düşman işgali altında kalmaktan yakınıyorlardı. Şakir Paşa'nın ölümünden tam 40 gün sonra, bunu ısrarla vurgulardı annem, çünkü babasının mevlidinin okutulduğu gündü, Osmanlı İmparatorluğu Fransa'ya savaşı ilan etmişti. Dünya yüzünde on binlerce ailenin yıkımına neden olan o uğursuz 1. Dünya Savaşı, sadece ailenizi altüst etmekte kalmayacak, imparatorluğumuzun da başını yiyip bitirecekti. Savaş, elinizin erkeklerini alıp götürdüğü ve henüz tahsilde olan Suat Bey'im ancak hafta sonları gelebildiği için evde bir kadınlar ordusu gibiydik. Parasızlığa, sefalet çekmeye, çalışmaya hiç alışık olmayan, piyano ve keman çalma, dil bilip resim yapma yeteneklerinin dışında elinden pek bir şey gelmeyen nazlı bir kadınlar ordusu. Ama neme lazım, ailemin kadınları yani anneannem, annem ve Ayşe teyzem kendilerini aşarak zorluklara karşı olağanüstü bir mücadele verdiler. Başları hep dik durdu. Çektiğimiz yokluğu değil eşe dosta, evin çocukları olan bizlere dahi hissettirmediler. O yıllarda Fahri Nisa ve Ali'ye artık birer genç kız olma yolundaydılar. Benim de dedemin adını taşıyan bir erkek kardeşim doğmuştu. Fahri Nisa her gün adadan vapurla eziyetli bir yolculuk yaparak okuluna gider gelirdi. Ali ile benim yaş farkım kısa bir süre için iyice açılmıştı. Artık eskisi gibi benimle koşmaca, saklambaç oynayamaz olmuştu. Onun yeniden çok yakın dostu olmama sadece 5 yıl vardı. Ama benim henüz çocukluktan çıkmadığım o günlerde bile paylaştıklarımız az değildi. Örneğin başına ve boynuna sarmak istediği rengarenk şifonları çoğu kez anneme göstermeden ben taşırdım evin dışına. Hiç gocunmadan her istediğini yapardım. Bana öl dese ölmeye hazırdım da. Aliye'nin hayatının en büyük, en tutkulu aşkına vesile olacağımı bilmiyordum henüz. Daha pek çok şey bilmiyordum. Kış günü adadaki köşke doluşmuş olmamızın nedenini ve evimize işgal orduları komutanının yerleşmiş olduğunu bir gün tesadüfen öğrenmiştim. Kira toplamak için Taksim'e inen annem eve dönüşünde benim söylediklerini duyduğumdan habersiz annesine ve kardeşine sinir içinde anlatıyordu. Düşünebiliyor musunuz anneciğim diyordu. İngiliz kumandanının taraçaya attığı çamaşırların arasından bir çift çorabın teki kaybolmuş. Adam avaz avaz bağırıyordu çorabımı çaldınız parasını ödeteceğim size diye. Rüzgar uçmuştur bizim çatı çok eser diyordu Ayşe teyzem. Gel de onu adam anlat. Ülkemizde yokluk var diye çamaşırlarını çalacağımızı sanıyor. Bu son olsun kızım. İngilizler evimizi boşaltır boşaltmaz taşınacağız. Bitti bu iş. Bir daha kiracıyla uğraşmak yok. Elin yabancılara muhatap olmaktansa aç otururum diyordu anneanne. Suat Mühim kendini halının üstüne atıyordu boydan boya. Ben yine bayıldığını zannederken o yerde kahkahalarla gülüyordu. Şakir Paşa'nın kelimeleri Hakkiye Hanım, İngiliz komutanının çorabını çalmış. Kah kah kah kah. İngiliz kocaman çorapları Emin enişte uysa bari. Ben neler olup bittiğini ancak böyle merdivenlerden inip çıkarken oturma odasının önünden geçtiğimde öğreniyordum. Bir başka gün teyzemi, Hakkiye abla, sen madem hastanelerde gönüllü çalışıyorsun bari para istemeyi dene. Belki verirler. Onların da yardımcıya ihtiyacı var derken duyuyordum. Bahri Nisa kardeşlerin arasında pratik çözümler üretmekte işsizdi. Ama annesinin sert bakışlarını görür görmez hemen susardı. Benim kızım hasta bakıcılık mı yapsın? O iş ancak gönüllü olarak yapılabilir. Akşamları odamıza çekildiğimde sorardım. Anne, o çoraba ne olmuş? Ya da gönüllü ne demek anneciğim diye. Bu savaşın bizim eve en kötü etkisi seni hem kapı dinler hem de çok bilmiş yaptı derdi annem. Bir kadın ordusunun içinde kalmaktan dolayı vaktinden evvel büyümüş ve şımartılmış olabilirim. Ailenin en küçüğü olduğum için teyzelerimin tümü, Suat dayım ve anneannem bütün dikkatlerini benim üzerimde toplamışlardı. Hepsi de bana bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. İster istemez çok bilmiş bir çocuktum. Ama gerçekten büyüdüğümü, bir genç kıza dönüştüğümü hissettiğim ilk an çok özel ve esrarlı bir güne aittir. Annemin karaciğer hastalığının tedavisi için Karlsbad'da bulunduğu, babamla benim Şakir Paşa apartmanında yalnız kaldığımız o gamlı günlerden birini. Sanıyorum bir erkeğe vurulmanın nasıl bir duygu olduğunu da ilk o gün öğrendim. O bizim eve ziyarete geldiği gün. Işıklı gözler. O sebular gibi ince kadınlar şimdi birer tutam saç kesip ipek örgülerinden sarmalayıp özenle keten mendillerine elem, umut ve özlem yolladılar bir süre zabitlerin koynunda doğu cephelerine.